Açacak arkadaş yani ben açıyorum desin ve hani bir sessizlik alıp programı açalım.
Bence açtık ya. Hep böyle söyleyip programı açmış oluyoruz.
Programı açmış olduğumuza göre o zaman ben hani bir şey yapayım. Serhat var. Artık yine Serhat şey diyebiliyoruz değil mi? Obsidian'ı diyebiliyoruz yani bir entity olarak varlığını koruyor Obsidian'ı.
Aynen öyle. Normal isim devam ediyor. Yani.
Tamamdır o zaman. Birazcık kendinden bahseder misin Serhat?
Tabii bahsedeyim. Yaklaşık kaç sene oldu? 10 senedir herhalde yazılım işlerin içindeyim. Liseden beri yani yazılım geliştiriyorum. Üniversitede de işte ODTÜ'de okudum. Daha sonra İşte bir sene sonra kadar mezun olduktan sonra o zaman işte part time olarak bayağı bir firmada çalıştım. Daha sonra Opsgenie'ye girdim. Opsgenie'de de 1,5 sene kadar yazılım geliştirme ekiplerinde, değişik yazılım geliştirme ekiplerinde de çalıştım. İşte ben girdiğimde yaklaşık olarak kaç 15 kişi falandık, bayağı küçüktük. Daha sonra 1,5 sene sonra bir rol değişikliğim oldu. Technical Evangelist diye bir role geçtim. Açıklamak gerekirse kısaca işte biraz daha marketing tarafına kaydım diyebilirim. O arada da İstanbul'a taşındım. Aslında şu an uzaktan da çalışıyorum. Bayağı biraz değişik benim hikayem Opsgenie'nin içinde. Şu anda da işte yaklaşık 3 seneye yaklaşıyorum Opsgenie'de. Yani yazılım ekipleriyle direkt kod geliştirme aşamasında çalışmıyorum şu anda ama işte beraber işler de yapıyoruz illaki. Kısaca böyle. Onun dışında işte bayağı bir topluluk taraflarında da aktifim. İşte Serverless Türkiye'dir, DevOps Türkiye'dir, DevOps İstanbul'dur. Bir sürü organizasyon ekibindeyim. DevOps Days Core ekibine katıldım yeni. Ben de bir de Turuncu Pasaport diye bir podcast'te çekiyorum. Orada da Opsgenie'de işte nasıl geliştirme yapıyoruz. Teknik konularda özellikle B2B alanında diğer firmalara yararlı olacak şeyleri konuşuyoruz. Satış tarafıyla ilgili konuşuyoruz. Marketing tarafıyla da ilgili konuşuyoruz. Bir sürü konu hakkında işte dışarıya bilgi öğrendiğimiz şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz aslında. Kısaca böyle bahsedebilirim.
Serhat Bey bir şey soracağım. Bu bizim çok yanımızda Technical Evangelist katılmıyor da bir developer'dan buraya geçtiğinde hayatında neler değişti? Hani kod yazmayı özlüyor musun yoksa biz yanlış mı biliyoruz konuyu? Ne yapar Evangelist yani?
Evet, çok güzel soru. Aynen. Şöyle söyleyeyim, bazen hatta garip geliyor da bana da garip geliyor aslında. Şöyle, ben yaklaşık 1,5 sene önce ilk işte Atlassian'ın Connect Week diye bir etkinliği vardı Amsterdam'da. İlk o etkinliğe gittim. O zaman normal işte yazılım geliştiriyorum. Slack, HipChat entegrasyonları falan yapmıştım. İlk o zaman gittim. Bayağı hoşuma gitti. Onun dışında bizim engineering blogu kurmuştum. İşte orada biraz arkadaşlarla beraber blog postlar yazmaya başladık. Serverless Türkiye'yi kurduk falan derken böyle biraz daha marketing tarafına kayıyordum ben yavaş yavaş. Ya aslında sevdiğim bir şeyler bunlardı. Daha sonra biraz da işte nasıl diyeyim, Opsgenie'nin marketing tarafında birazcık geri kalması. Yani biz 1,5 senedir bayağı iyiyiz ama ondan önce hakikaten işte birkaç kişinin bulunduğu bir marketing ekibimiz vardı. Orada da bir ihtiyaç vardı. Benim de hoşuma gidiyordu. İstanbul'a taşınma durumu da vardı. Bir sürü şey üst üste gelince aslında böyle bir karar aldık. İlk işte Amsterdam'a gittim. İlk benim yurt dışına çıkışımdı. Hatta o derece söyleyeyim. Ve o zamandan beri kaç geçen saydım 30 tane falan yurt dışında sunum yapmışım. Bu sene 25 tane sunum yapmışım yurt dışında. Bayağı bir geziyorum açıkçası. Ama bunun ilk 6 ayı özellikle çok fazla içerik yazdım. Bizim Opsgenie'de içeriğimiz eksikti biraz. Konuştuk işte bizim patronla ve dedi ki ben marketing tarafına şu anda report ediyorum. Bizim işte içerik eksiğimiz var. Bu tarafa biraz yardım lazım. Ben bayağı bir içeriye content dediğimiz içeriye odaklandım. Ama daha sonra biraz daha o taraflara yeni adamlar geldikçe işte ekip büyüdü şu anda 10 kişi. Yani tabii Atlassian'a geçince biraz değişti ama 10 kişiye yakın bir ekip olduk ve o işleri ben artık başkalarına bırakmaya başladım. Biraz daha konuşayım işte topluluklara yardım edeyim tarzı bir işe dönüştü. Genel olarak sunum yapıyorum ve içerik yazıyorum diyebilirim aslında. Kod tarafını da şöyle diyeyim. Özlüyorum. Çok böyle ufak tefek script yazıyorum. Bayağıdır aslında çok fazla da bir şey yazmadım. Ama bu tarafta zevkli açıkçası. Biraz bence kişiye bağlı bu. Benim işim daha çok kod yazılan yani kodda daha çok kod yazan şekilde, yazacak şekilde yapanlar da var. Atlassian'da hakikaten Developer Relations diye bir ekip var ve o ekipte kodda yazıyorlar. Gene çok kod yazmıyorlar ama yazıyorlar yani. Ben bayağı az yazıyorum onlara göre. Öyle diyeyim.
Abi şeyi yanlış bilmiyorum değil mi? Opsini Ankara'da bir şirket. Şeyde Teknopark dediniz galiba.
Evet, ODTÜ Teknokent.
ODTÜ adını söyleyemedim şey. Ankara'dan böyle bir çok startup hani aslında çok çıkıyor. Genelde hani İstanbul'dan oluyor gibi düşünüyor insanlar ama hani Ankara'da genel olarak nasıl yazılım şeyi sektörü İstanbul'da karşılaştırırsan daha çok Teknopark civarında mı dönüyor?
Evet. 3 tane Hacettepe'de, Bilkent'te ve ODTÜ'de yani benim bildiğim özellikle bu üçünde teknokentler bayağı büyük. Ve hakikaten şöyle bir avantajları var. Avantajımız da var diyeyim. Ya biz bunu aldığımız stajyerlerden de görüyoruz. Çok çok kaliteli yazılımcılar yetişiyor. Yani biz birkaç tane benim de stajyerim olmuştu gelen arkadaşlara ilgilendiğim. Ya hakikaten çok çılgın çocuklar geliyor. Ve hani direkt şey bu işi bilen aslında part time'da çalışmış. İşte ciddi anlamda kalifiye eleman yetiştiriyor bu üniversiteler. Ve o bakımdan çok şanslıyız aslında. Böyle 3 tane üniversitenin içinde olduğumuz zaman. Ve Opsgen'i ben girdiğimde hani kariyer.net'ten falan görmüştüm ilk defa. O zaman çok küçüktü Opsgen ama şu anda mesela hakikaten çok çok iyi çocuklar. İşte gelip bizde çalışmak istiyorlar. Çünkü çok böyle işte AWS'tir, dünyaya satış yaptığımız işte bir tool, uygulama yapıyoruz. Onun dışında çok böyle cutting edge dediğimiz işte AWS tool'larını ciddi anlamda hani bilmiyorum. Türkiye'de herhalde en böyle nasıl diyeyim? Sağlam şekilde kullanan firmalardan biriyizdir. Bayağı bir AWS tool da kullanıyoruz. Hani bu şey AWS çok popüler olduğu için şey yapmıyorum ama hakikaten nasıl diyeyim işimizi nasıl hızlı yapabiliyorsak onu yapacak şekilde tool'ları da kullanmaya çalışıyoruz. O anlamda söylemek istedim. Yani bir yazılım mühendisi için yeni başlayacak biri için özellikle çok büyük bir avantaj sağlar yani Opsgen'de başlamakta. Biz de bu sayede de yani aslında yazılımcı arkadaşlara da iyi bir ortam da sunuyoruz. Onlar da gerçekten çok sağlam arkadaşlar bulabiliyoruz yani.
Ben şeyi merak ettim. İşte technical evangelist olduğun zaman, bu rolü üstlendiğin zaman muhtemelen bayağı teknik insanla iletişim kuruyorsun. Ve bu işin marketing kısmı, evet. Fakat şunu anlamaya çalışıyorum. Muhtemelen işte şirketlerde Opsgen'i veya işte Incident Management'ı entegre etmeye karar verecek kişiler işte ya Engineering Manager'lar, CTO'lar veya işte Tech Lead'ler gibi adamlar oluyor. Sen bu adamlarla, bu adamları kendi skopunda iletişim alanında tutmaya çalışıyorsun. Bu zor oldu mu? Genelde yazılımcılar çünkü hani iyi iletişimciler olarak değerlendirilmezler ve hani çok konuşkan herifler olmazlar ya. Bu bir challenge mıydı senin için?
Aslında yani şunu mu demek istiyorsun? Hani ilgilenecek kişilere de aslında Opsgen'i işte demosu yapma, onlarla konuşma.
Evet.
Şimdi o işleri yapmıyorum aslında ben. Hı hı. Bizim çok büyük bir customer success ekibimiz var. Çok büyük bir yani sales ekibimiz var. Bizim 3 tane şu anda lokasyonda. Aslında Atlassian'a katılınca tabii bu işler biraz daha değişmeye başladı ama normal şartlarda söyleyeyim bir ay önce en azından konuşursak. Boston'da, Washington DC'de bir de işte Ankara'da ofislerimiz var. DC tarafı biraz daha küçük işte. Orada Customer Success ekibi var. 8-10 kişi. Boston tarafında da 80 kişiydi en son sanırım. Satış ekibi ve marketing ekibi daha çok ama Customer Success de var. Biz Ankara'da da Customer Success var. Ya bu ekiplerin dağılmasının en büyük sebebi de aslında farklı time zone'lara işte hizmet verebilmemiz daha kolay bir şekilde. Ve bu ekipler demolar yapıyorlar. İşte ilgilenen kişilere bütün sorunlarında yardım ediyorlar aslında görevleri bu. Aynı zamanda müşteri olmuş kişilere de yardım ediyorlar. Satış ekiplerinin bazıları inbound dediklerimiz özellikle demo da yapıyorlar yeni bu işlerle ilgilenen kişilere. Bize bir şekilde işte ne olabilir? Content, içerik tarafından bize gelmiş, ilgi göstermiş kişiler mesela. Bunlara demo yapılması lazım, anlatılması lazım. Onlarla uğraşan bir sürü kişi var. Farklı farklı ekipler bunlarla uğraşıyor. O benim işim değil.
Böyle anladım, şey. anladım. Eyvallah.
Ya şöyle söyleyeyim ama Türkiye, ya İstanbul'da 2-3 tane firmaya gidip sunumda yapmıştım oldu. Hani Opsgen ile ilgili demo yapmıştım oldu. Ama normal şartlarda satış tarafı değil benim işim. Öyle değil.
Anladım abi.
Yavaştan şeye girelim abi. Atlassian konusuna da girelim. Herkesin merak ettiği. Gerçi bu geçtiğimiz aylar boyunca çok tartışıldı ama hani biz aslında olayların nasıl geliştiğini merak ediyoruz. Atlassian nasıl geldi? Gelmesinin arkasındaki motivasyon neydi? Hani Atlassian'ın Çünkü Atlassian çok büyük bir firma ve genelde süreç yönetimi tool'ları ve atıyorum dokümantasyon, işte Jira'sı çok ünlü, Confluence'ı çok ünlü, biz Bamboo falan gibi şeyleriyle ünlü yani. Ve galiba puzzle'ın eksik parçasını mı tamamlamak istediler? Nasıl oldu Serhat o iş?
Evet, güzel söyledin aslında. Yani bakınca Atlassian'ın bir sürü tool'u var developer tool'larında. IT tarafında çok güçlenmeye başladı zaten. IT tarafında da ciddi anlamda açık var böyle SaaS tool'ları özellikle. Bakınca adamlarda mesela şu anda status page var. Örnek vereyim incident management tarafında. Customer success ekipleri, marketing ekipleri vesaireleri işte ticket açma için Jira service deskleri var. Confluence'u mesela eğer incident management tarafında, IT tarafında düşünürsek runbook gibi şeyler var. Onları için Confluence'u kullanabiliyorsun. Onun dışında da yeni Jira Ops diye bir şey zaten çıkardılar. Bunu Ops Genie'yi almadan önce aslında çıkardılar zaten. Bu da şunu yapıyor aslında. Servisleri tanımlıyorsunuz Jira Ops'ta ve o servislere işte incident yaratayım, Jira ticket'ları şeklinde biraz daha düşünebiliriz. Incident yaratayım o servislere ve routing'i yapayım tarafını Jira Ops'u düşünmüşler. Ama burada birincisi çok advanced, böyle bizdeki gibi bu feature bizde de vardı bu arada. Şu anda Jira Ops'a geçiyor biraz daha ama. Service management dediğimiz işte bir sürü servisin aralarındaki incident'ların yönlendirilmesi, haberleşmesi diyelim. Bu tarafı Ops'in de yapıyordu ama çok daha iyi yapıyor, öyle söyleyeyim. Biz aynı zamanda alerting tarafını da yapıyoruz. Yani doğru kişiye doğru zamanda hızlı bir şekilde ulaşma çok önemli bir sorun. Ve bunun hani bir sürü altyapısında şey var, işte 200'den fazla entegrasyonumuz var. İşte onun sağlam bir şekilde, sorunsuz bir şekilde gitmesi için her şeyin 3 tane işte backup'ı var. Bir sürü şey var orada. Biz bunların hepsini yapmışız tabii. Ya bunu kendisinin yapması çok zor. Onun dışında bakınca da Atlassian 2 senede bir, sanırım en son geçen sene değil bir önceki sene, 2 senede bir alım yapıyor. Ya çok hızlı büyüyor Atlassian. Alım da yapması gerekiyor. Büyük ihtimalle bundan sonra da alımlarına devam edecek. IT tarafında da çok büyük bir açık olduğunu görünce bence tam böyle şey, Ops'in nokta atışı adamlar için bir fırsat oldu diye düşünüyorum.
Abi birazcık Atlassian'ın peki şeyden bahsedebilir misin? Hani böyle çok şey gidiyoruz ama yazılım kültürü, yani Atlassian çok büyük bir firma, eminim ki çok fazla hani bir şey kaynağı var. Product ekibi çok büyük. Yani bu yazılım kültürü Ops'in'i nasıl etkiledi? Bir hani bir size bir oryantasyon yaptılar mı firma olarak? Nasıl gelişti o taraftaki şeyler?
Şöyle söyleyeyim. Engineering tarafının tam için, yani mühendislik tarafının tam içini söyleyemesem de ben de Ankara'ya hani gittim. Özellikle bu onboarding dediğimiz işte anlatma taraflarında en başta gelip. Avustralya'dan da, San Francisco'dan da, Amsterdam'dan da hem yazılım ekiplerinden, işte hem UI UX tarafından, hem bunların şeyleri falan var. Workplace experience gibi. Ya HR takımların içinde bile 5 tane takım var. Bir sürü takımdan insan geldi. İlk başta CEO'ları da geldi. İşte soru cevap yaptılar falan. Bayağı işte Scott var mesela, 2 tane CEO'ları var. Bayağı bir insan geldi ve bize bayağı bir şey, yani 4 gün kaldılar. Bize merak ettiğimiz her sorunun cevabını verdiler aslında ve onboarding içinde hani şöyle söyleyeyim, bir aydır bir sürü eğitimdir. İşte onboarding için her takımın kendi içerisinde ayrı tanışmalar. Hani bayağı bir şey yapıyorlar aslında. Ben bayağı memnunum o konuda. Yani şu ana kadar şey güzel gidiyor. Engineering tarafında da illaki farklılıklar var. Mesela ya bizim tabii Atlassian'ın her tool'unu kullanmıyorduk. En başta o tarafa geçiyoruz biraz daha. Sonuçta işte Bitbucket'i bir ara kullanmıştık. Şu anda GitLab kullanıyorduk biraz daha. Mesela Bitbucket'e geçiş var bazı şeylerde. İşte Jira zaten kullanıyorduk. Onda sıkıntı yok. Confluence tarafını daha aktif kullanmaya başlıyoruz. Google Drive onlar da kullanıyorlar ama hani biz de her şey Google Drive'deydi neredeyse. Biraz daha işte Confluence kullanıyoruz. Gibi ufak tefek değişiklikler var. Onun dışında da altyapı itibariyle çok bir bilgim yok açıkçası. Ama onların da çok yeni teknolojiler kullandığını biliyorum. Çünkü anlattılar gelip bize architecture'larından, bizim işte Ops'in tarafında biz onlara anlattık. İki taraftan da işte güvenlik açısından işte neler yapıyoruz gibi şeyler özellikle en başta konuşulan şeylerdi. Yani bayağı bir hızlı ilerliyoruz aslında bir sürü şeyde. O konuda şey, hani şöyle söyleyeyim, bizim rakiplerimizi de alan firmalar oldu. Yani onların şu ana kadar yaptığı bir şey ben görmedim ama biz 3-4 haftada yaptığımız şeyler bana bile inanılmaz geliyor. Yani bütün işte logosundan tut, marketing tarafındaki işte kullandığımız dile diyeyim. İsmimizin de G'si mesela küçüldü. Logomuz değişti, renklerimiz değişti. Pricing tarafı mesela, bu şey çok kompleks bir şey bu arada. Ücretlendirme tarafı. O tarafı tamamen değiştirdiler. %35 bütün işte ücretleri düşürdüler ve ciddi anlamda basitleştirdiler her şeyi ve işte ne bileyim 400 kişi ise çok daha uygun fiyat alabiliyorsun gibi şeyler getirdiler. Ve bunların hepsi bir ay sürmeden, bir ay bile sürmedi diyebilirim. O konuda bayağı hızlı ilerliyoruz. Yani onboarding vesaire her şey güzel.
Ya çok hızlı girdik programa. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Incident management dediğimizde aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Bir tool'u nedir? Hangi özellikleri barındırır? Mesela bilmiyorum, Stackdriver incident management tool'u olarak mı geçer? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin?
Evet evet. Şöyle, Stackdriver'la entegrasyonumuz var bizim. Örnek açısından onu verdiğin için onunla gidebiliriz aslında. Ya bu bir monitoring tool aslında. Sizin sisteminizi monitör etmenizi sağlıyor. Bir problem olduğunda bu tool'lar, bunun örnek vermek gerekirse daha fazla. Mesela AWS kullanıyorsanız CloudWatch'ı bilirsiniz. İşte Datadog olabilir, Nivrelik olabilir. Genelde bu tarz tool'lar alert yaratıyor ama problem şu ki bu tool'lar genelde işte alerti yaratıyor ama ne yapıyor mesela? E-mail atıyor. İşte Nagios kullananlar bilir mesela, böyle binlerce e-mail gelir falan. Ama incident management dediğiniz zaman aslında günümüzde de işte hızlı bir şekilde problemlerin çözülmesi gerekiyor. Ve doğru kişiye hızlı bir şekilde ulaşmak bunda en kritik şey. Opsgen de aslında burada devreye giriyor. Tüm o alertleri, tüm sizin büyük ihtimalle bir sürü tool kullanıyorsunuz zaten. Tüm o tool'larla entegre. Bütün alertleri Opsgen'i bir arada topluyor. Hepsini de sizin işte Opsgen'i de tanımlıyorsunuz bunu. Şu takımda, şu kişi nöbetçi, şu günde. Ve işte bir problem olursa önce bu kişiye ulaş. Bu kişiye ulaşamazsan da yedeğinde şu kişi var gibi, en basit anlamda söylüyorum. Bunlar çok kompleks flow'lar olabilir. Ulaş diye işte bir takım rule'lar tanımlı. Bu şekilde doğru kişiye hızlı bir şekilde bu alertin ulaştırılmasını sağlıyor. Temel anlamda Opsgen'in yaptığı şey bu.
Yani bu incident oluştuktan sonra, evet. Çok pardon, oluştuktan sonra ki süreci aslında siz devralıyorsunuz. Yani incident'ın oluştuğundaki anı yakalamıyorsunuz da ondan sonraki süreci devralıyorsunuz. Burada devreye giriyorsunuz.
Şöyle, tam öyle de dememek lazım. Çünkü alertin oluştuğu anda giriyoruz aslında devreye. Her alert bir incident demek değil. Yani yanlış alert de olabilir. Çoğu zaman da böyle zaten. Opsgen'i de o filtrelemeleri de yapıp işte ilgili olmayan şeyleri için haber verme. İşte bu tamam ilgili ama bunu 2 dakika mesela oluyor CloudWatch'ta. İşte bir alert geliyor. 2 dakika boyunca, 2 dakika sonra otomatik olarak kapanıyor örneğin. Ya Opsgen'i de mesela 2 dakika boyunca bunu erteleyip CloudWatch tamam bu düzeldi dediğin zaman hiç işte notification göndermeyip kapatabilir mesela. Ama 2 dakikayı geçtikten sonra hakikaten birine notification gönderme, on call kişi diyoruz buna. On call yani nöbetçi kişiye notification gönderebilir. Yani burada filtreleme, işte alert noise dediğimiz o en büyük problemlerden biridir zaten. Çok fazla alert gelmesi durumunu da bir sürü şey yapıyor aslında Opsgen'i.
Abi ben aslında şeyi tartışmakta şimdi yarar görüyorum. Hani incident management konusu hakikaten bence önemli ama developerlar olarak hani bunu bence kendi aramızda tartışalım. Hani incident hakikaten bizim için de mesela, yani hepimiz bir şekilde kendi uygulamamızda şey yapıyoruz, işte errorleri loglayalım falan gibi şeyler yapıyoruz. Bazıları biz için fatal, bazıları değil. Hani 400'ler var, 500'ler var, işte internal server error'lar oluşuyor veya işte bazen dakika dakika hani belli saat dilimlerinde CPU memory kullanımları artıyor belli serverlarda veya fazla request'ler oluşabiliyor veya bunlar hep hani sistemsel ve teknik hatalar var. Bir de anomaly detection diye ayrı bir konu var. Hani sistemde belli şeylerin yoğun gelmesi, normalde beklediğin kadar request gelmemesi bir şeyden veya atıyorum mesela bizim Armut özelinde konuşayım. İşte taleplerde bir düşüş olması aslında teknik bir problem olmasa da her zaman bizim için haberdar olunması gereken bir konu. Hani aslında incident nedir sizin için? Aslında birazcık onları sormak istiyorum sizin şirketlerinize ve nasıl yorumlamalıyız incident'ı?
Ben isterseniz başka biri söylesin. merak ediyorum yani siz ne düşünüyorsunuz?
Benim aklımda olan aslında incident denildiği zaman direkt o sistemi kullanan kişiyi etkileyen bir durum oluştuğu zaman ona incident diyoruz diye düşünüyorum. Onun öncesinde atıyorum işte CPU değeri %80'e gelmesi bizim için bir incident değil, bir alert. Ama artık o %100'e gelip de sistem kullanılamaz hale geldiği zaman o zaman incident oluşmuş oluyor.
Bizde şey var abi, SLO'lar var. Service Level Objectives diye geçiyor. Bunları belirledik ekipçe. İşte atıyorum %99.99 uptime'ımız olacak. İşte ne bileyim queue'daki task'lar işte 10 saniye içinde pick up olacak ve işte en fazla 1 dakika içinde sonuca ulaşacak falan gibi SLO'lar var. Bunlar mesela yerine getirilemediği zaman bize mesela incident olarak dönüyor. Belli bir süre işte o SLO şey belli seviyenin trash olduğunun altına düştüğü zaman mesela bizim haberimiz oluyor. O zaman müdahale etmemiz gerektiğini anlıyoruz mesela. Bizde böyle çalışıyor genelde.
Abi mesela ben orada Barış'a sormak istiyorum. Sizin bir tane online bile satış platformu gibi şeyiniz oldu. Mesela belli bir şekilde hani bir hafta boyunca herhalde ne kadar bilet satıldı veya şey oldu belli mesela. Bunlarda bir düşüş olması sence bir teknik bir sorun olmasa da her şey iletişimle ilgili bir sorun yok. CPU memory normal hata gelmiyor mesela. Teknik bir sorun olmasa da bunların düşmüş olması bir incident mıdır sizin için mesela? Atıyorum böyle bir durum olursa.
Şu anda instant değil de bizde o kadar çok böyle düzenli olmuyor o işler. Çünkü işte bir etkinlik oluyor. Çok inanılmaz bir anda satış olabiliyor. Ama bir işte etkinlikler oluyor atıyorum. Hiç satış olmuyor ya da o anki işte hava durumu vesaire birçok şey etkileyebiliyor aslında. O yüzden hani o tür şeyleri direkt böyle alert etmeyi hiç düşünmemiştik aslında şu ana kadar.
Aslında şimdi... orada şey var. Mesela bizim yani kredi veren bir firmada çalışıyordum. Artık çalışmıyorum. Ama orada mesela login olma yani mesela belli şeylerimiz var, trendlerimiz var. Eğer mesela login oranı belli bir şeyin altına düşerse ve işte %20, %15 bunların pek farklı alarm seviyeleri var. Dolayısıyla bunlar bizi trigger ediyor. Ya da mesela işte kredi alan müşteri sayısı eğer belli bir zaman içerisinde azalmaya başlarsa %20 o zaman bunlar bizi trigger ediyor ve en azından birisi bunlara bakıyor. Ama bunlar tabii farklı seviyelerde trigger oluyorlar. Örneğin işte P1 ya da işte hani birinci öncelikli işler mesela işte firmanın reputation'ını etkileyen ya da işte bir şekilde müşteri büyük oranda belli bir onun şeyi var, hesabı vardı. Belli bir oranın üzerinde müşterileri etkileyen hatalar P1 oluyor. Mesela o gece uyandırıyor insanları ama P2'lar uyandırmıyor gibi böyle farklı seviyeleri vardı. Yani aslında böyle şeyler de web siteleri için bence çok çok kıymetli. Burada herhalde mesela bizim kullandığımız PagerDuty vardı. PagerDuty Nivelik'le aslında entegreydi.
Biz de aynı şekilde şey yapmıştık. Yok. Çok pardon Serhat kestim biraz ama. New Relic'ten de data topluyorduk aynı şekilde. Aynı zamanda bütün CloudWatch üzerinden topladığımız alertler ya da kendimiz custom çeşitli polisler yazmıştık. Elasticsearch üzerinde çalışan polisleri arkada bir Node.js app'le PagerDuty API'ni çağırıyorduk. Ve biz de genelde PagerDuty kullandık.
PagerDuty bizim bu arada direkt rakibimiz. Yani şey bayağı aynı işi yapıyor Opsgen ile. Hani biliyorsanız PagerDuty'yi aslında Opsgen'i de biliyorsunuz. PagerDuty daha bilinir zaten. Bir sebeplerinden biri de aslında Opsgen'in satılmasının hani bizim Atlassian'la beraber aslında daha rahat bir şekilde PagerDuty ile kapışabilmemiz diyeyim. Compete edebilmemiz. Çok güzel örnekler verdiler. Ben özellikle sanırım Deniz şey demek istedi biraz daha hani ya sizin için yani nasıl karar veriyorsunuz bunu? Ben service level objective olayını çok seviyorum. Aslında en güzeli o. Sizin için bir servis için ne önemliyse onu tanımlıyorsunuz ve bunu tanımlarken de aslında müşteri gözünden, client tarafından yani ne önemli ona bakmanız lazım. Buna göre alertleri yaratmak en güzeli aslında. Ama her zaman böyle olmayabilir. Bazen yani sizin için takım için önceden haberdar olmanız gereken şeyler de olabilir. Burada bence monitoring tool'un hakikaten önemli iş düşüyor. Doğru işte anomaly detection'dır vesairedir yapabilir monitoring tool. Opsgen'in yaptığı taraf biraz daha işte o severity level dedikleri sizin dediğiniz önem sırasına göre onu doğru escalation dediğimiz yani doğru kişiye escale edebilmek, doğru kişiye ulaştırabilmeyi sağlıyor Opsgen aslında. Çok böyle kritik bir hataysa örnek veriyorum. Bir tane böyle çok önemli nasıl diyeyim hızlı bir şekilde bütün takımı belki alert gönderebileceğiniz, notification gönderebileceğiniz bir tane escalation policy yazarsanız mesela priority one bir şey. Baktığınız bir anda işte requestler fail etmeye başladı hepsi. ve bu işte bir dakika süresince sürdü ve sizin o error budget dediğimiz service level objective'de olan bir kavram, bu SRE'den gelen bir kavram zaten. Sizin error budget'ınızı, yani harcayabileceğiniz down olabileceğiniz sayıyı aslında aşmaya başladınız bir anda. İşte o zaman hemen bütün takım, yani genelde bütün takımı uyandırmazsınız ama hemen birini uyandırdınız. Sonra o bakmazsa belki bir dakika sonra hemen bütün takımı bile uyandırmak gibi çok önemli bir şey çünkü. Şeyler, action'lar alabilirsiniz. Daha böyle önemli olmayan şeyler için. Bu Atlassian'ın da şeyi var. Ops Handbook diye bir şeyleri var. Yeni açmışlar bunu da. Orada mesela şu severity level bizim için ne anlama geliyor diye tanımlamışlar. İşte severity level 1 ise Jira'nın ne diyeyim bir sürü müşterisi etkilenen bir tane işte problem var demek. Severity level 2 ise sadece işte Jira'nın Jira veya işte Confluence neyse belli bir sayıda sadece müşterisini performansını etkileyen bir problem var gibi böyle tanımlamışlar. Bu şekilde genelde yapılıyor diyebilirim.
Burada bir şey sorabilir miyim Serhat? Böyle bir uygulamanın en büyük zorluğu ne? Yani bu mesela Opsgenie'nin karşılaştığı en büyük challenge ne şu ana kadar?
Ya bunu aslında soruyorlar genelde. Çünkü şey değil mi? Düşününce CRUD application mı? Hani notification atıyorsunuz.
Ya muhtemelen çok fazla mesaj dönüyordur arka tarafta. Bunları yönetmek için belli bir etebi olduğu muhtemelen bir event sourcing mekanizmaları falan vardır diye tahmin ediyorum ama hani birazcık daha böyle detaylarını senden duymak çok güzel olur.
Tabii. Şöyle bence en zor şeylerinden birisi bunu reliable bir şekilde, available bir şekilde, high available bir şekilde çalıştırabilmek. Yani takdir edersiniz ki o kadar kritik ki hani çoğu firmadan çok fazla şey yapmamız lazım yani bu availability anlamında, reliability anlamında. Yani çok ciddi anlamda test coverage'ımız var bizim. Her şeyimiz automated mesela. Biz de geçen bölümünü dinledim. Bu arada çok beğendim. Çok eğlenceli bir bölüm olmuş. Bir önceki bölümümüzü DevSecOps'u. Orada da mesela konuşuyordunuz. Hani ciddi, bizde developerlar baya baya her şeyi yapıyorlar. İşte bütün testlerimizi developerlar yapıyorlar, yazıyorlar. QA diye bir şeyimiz yok zaten. Ve test coverage'ımız hakikaten çok yüksek dediğim gibi. CI/CD pipeline'larımız, her şeylerimiz hani böyle tam anlamıyla aslında DevOps dediğiniz şeyi yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında çok ciddi monitoring yapıyoruz. Bizim co-founder'ımız, kurucu ortaklarımızdan biri mesela şey lafı var. Monitoring, monitor everything, monitoring is everything diye bir lafı var. Hakikaten çok böyle ciddi anlamda monitoring yapıyoruz. Bir ara Nivrelik kullanıyorduk. Şu anda gene Nivreli'yi bazı şeyler için kullanıyoruz ama Elasticsearch tarafı gene var. Ciddi anlamda log ve işte monitoring yapıyoruz diyelim, log yazıyoruz. Bir problem olduğu zaman çok hızlı bir şekilde hakikaten onu görüp müdahale edebiliyoruz. Ve şöyle söyleyeyim, örnek vermek gerekirse aslında. Daha yani bilmiyorum biliyor musunuz ama mesela DynamoDB, Amazon'un NoSQL database'i. Bu arada DynamoDB kullanıyoruz ana database'imiz olarak. Scale etmek açısından. Çünkü çok fazla alert gelebiliyor bir anda. Bunun için bizim hani AWS'in işte SNS'inden tutun. Yani Lambda kullandığımız yerler de var. Ama çoğu uygulamamız VM'de, EC2'da hala. Onun dışında işte DynamoDB'si, işte nasıl söyleyeyim, SQS mesela en çok kullandığımız servislerden biri. Çok fazla servisini kullanıyoruz scale edebilmeyi kolaylaştırma açısından. Ama örnek gene dönersek DynamoDB mesela normalde birden fazla availability zone'da çalışıyor. Region'lar var Amazon'da. Bir region'ın içinde de birden fazla availability zone dedikleri farklı alanlar var. Biz availability açısından problem olmaması için şeyi bile düşünüyoruz. Bir region down olursa ne yapmamız lazım? Bunun için birden fazla region'a replike ediyoruz bütün datamızı ve disaster anında. Çünkü bu bir kere olmuş ve biz yani olabilir bir daha. 4 saat mesela bir region'da down olmuş DynamoDB bir kere. Ya bu durumda olursa biz bunu nasıl hızlı bir şekilde çözebiliriz? Buna bile bir sürü kafa yoruyoruz. Birden fazla işte region'a replike edip bunun işte testlerin her şeylerini yapıyoruz, yaptık da. Sonra global table duyurdu Amazon'a, ayrı mesele ama. Ya bunu biz önceden çok ciddi anlamda yatırım yapıyoruz. Bu bence en zor kısım bu. Ya bu ayakta tutmak ve bunu bir problemle çözebilmek dediğiniz zaman çok fazla şey giriyor işin içine. Bu kültürü içeride oluşturmakta, mühendislik kültürünü. İşte bunun R&D'sini yapmaya kadar bir sürü şey geliyor. Onun dışında bence bir de en zor olan şeylerden biri. Ya bu arada şey, availability tanımda diyorsan da mesela bir tool kullanıyorsak biz, örnek veriyorum Twilio. Twilio ile SMS işte mesaj atıyoruz, arıyoruz birini. Ama Twilio'nun dışında bizim 2-3 tane daha backup'ımız var, backup provider'ımız var. Twilio'ya erişilemezse mesela 2-3 dakika biz notification atamazsak Twilio'dan diğerine geçiş yapabiliyoruz gibi böyle her şeyin yedeği var. Onun dışında bir şey daha söylemek gerekirse şu. bu 200 tane dedim ya, 200'den fazla tool'la entegreyiz. Bu 200 taneden fazla tool'la native bir şekilde, yani bunu kolay bir şekilde de yapması lazım müşterilerimizin. İşte ServiceNow da mesela örnek vereyim sunuyor bu benzer şeyler ama o kadar zor ki yani enterprise kafası biraz diyeyim aslında. Gerçekten ölümcül bir durum yani orada bu tarz şeyleri yapmak. Ama biz bunu çok kolay bir şekilde sunuyoruz. Çok temiz bir arayüzü sunuyoruz. Çok flexible bir şekilde sunuyoruz. Tüm bu tool'larla entegrasyonları sürekli güncel tutmak ve bu partner diyelim artık entegrasyonlarla sürekli konuşmak, işte bu entegrasyonları sürekli geliştirmek bence çok ayrı bir challenge zaten. Bu da ayrı bir tarafı diyeyim. Onun dışında da her uygulamanın kendi ihtiyacı var. Yani bunu flexible bir şekilde, bizde işte 3000'den fazla şu an 3500-4000 tane müşterimiz var. Herkesin kendi use case'i var. Yani onu sağlayacak bir sistem kurmak da bence çok büyük bir challenge.
Anladım abi. Peki mesela şimdi şeyden bahsettin ya, bir şeyler mesela düşüyor dedin, hani bir region'da mesela down oldu dedin. Hemen onun backup'larınız vesaireniz var. Sizin tarafta mesela diyelim ki OpsGen'i düştü. Bir şekilde bir problem oldu. Bunun alarmını siz nereden gönderiyorsunuz? OpsGen'in üzerinden mi yoksa?
Evet. Şöyle biz de şu anda güzel soru. Herkes soruyor bunu, evet. Şu anda bizim aslında OpsGen'i iki yerde kurulu. Birincisi yani direkt öyle kullanabiliriz aslında. Aynı anda birebir sync etmiyorlar, öyle de diyeyim, ama çok yakın gidiyorlar. Biri Avrupa'da, bu ne kadar oldu? 6 ay falan oldu. Biri Avrupa'da, biri de Amerika'da, Amazon region'ında. Bunun bir sebebi, bu arada ben hani sahası işi yapıyorsanız ve Avrupa'ya satmak istiyorsanız da şey, Avrupa region'ında olmanızın avantajı çok gerçekten. Bayağı hızlı büyüyor. Avrupa tarafında mesela kullanabiliriz, örnek veriyorum, bu bir örnek. Ama onun dışında çoğu şey yani çoğu şeyi gene OpsGen üzerinden gönderebiliyoruz. Ama bazı şeyler OpsGen down olursa durumu için custom alerting tarafında yaptığımız bir sürü şey var. İşte direkt bazı kişileri arayıp haber verebiliyoruz. Yedekli çalıştığımız bir sürü şey var OpsGen üzerinden yapmadığımızda. Ama bir sürü şey OpsGen üzerinden kullanıyoruz gene.
Peki bu noktada ben şeyi sorayım, GDPR ile ilgili hani bir zorluğunuz oldu mu özellikle Avrupa'da ve satışı yap, yani OpsGen'i satıldıktan sonra Amerikan firması değil mi? Atlassian.
Atlassian hem Amerikan hem de aslında Sydney eski kurucuları Avustralyalı. Şöyle yani şu anda bir bilgim yok şeyden. Atlassian hala devam ediyor diyebiliyorum bir sürü şey GDPR ile ilgili, ama biz bitirdik. Ama bizim en çok yaptığımız şeyler sanırım marketing tarafında oldu. Zaten işte yazılım tarafında çok bir şeyimiz yok, bir sıkıntımız. Çok böyle ayrıntılı bilgi bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim aslında, ama marketing tarafında daha çok işte bilgilerin anonim olmasıyla ilgili falan çalıştığımızı biliyorum.
Anladım abi. Peki şey nasıl çalışıyor? Yani ben OpsGen'i entegre ediyorum diyelim. Benim sistemim hakkında pek çok bilgiye sahip olabiliyor OpsGen'i. Burada güvenlik nasıl çalışıyor? Yani benim bildiğim native sistemimden ben sana stack trace gönderiyorum. İşte belki codebase'ime erişiyorsun. Nasıl çalışıyor oradaki güvenlik meseleleri?
Bu zaten böyle nasıl diyeyim, OpsGen'in gibi bir tool alırken en çok müşterilerden gelen sorular genelde güvenlikle ilgili oluyor. Bayağı bizi şu anda açık söyleyemem ismini de, böyle ciddi anlamda ünlü finans firmaları da kullanıyorlar. Biz bir şeyi, en büyük göstergesi aslında bu Amazon'un falan da oluyor ya, işte security sertifikaları vesaireleri. Bunlara sahibiz. Yani opsgen.com/security'ye mesela girdiğiniz zaman zaten bayağı bir şey görebiliyorsunuz. Onlar bayağı bir güven veriyor diyeyim. Onun dışında işte encryption at rest'tir. DynamoDB'de mesela bu tarz şeyleri yapıyoruz. İşte normalde belki zorunlu olmayan o şeyleri almak için, ama ekstradan bizim sağladığımız, işte bir mühendis girdiği zaman senin datanı hakikaten encrypt açık bir şekilde göremez. Bizim garantisini veriyoruz mesela, örnek veriyorum. Bunun yani o aslında sertifikalar bizim şeyimiz, güvencemiz, o aldığımız gösteriyor. Bir sürü işte security auditinden vesaireden başka firmalar geliyor, security testleri yapıyorlar vesaireler. Bunların hepsi yapılıyor. Genelde şey, çok böyle büyük bir firmaysa gene ayrıntı sorarlar, ama security tarafındaki şeyler bu sertifikalarla vesaireler yürüyor ve onları olması zaten işimizi kolaylaştırıyor aslında, öyle söyleyeyim.
Hı hı, anlıyorum. Teşekkürler.
Abi ben bir şey sorabilir miyim? Şey geldi aklıma. Şimdi dünyadan bir sürü farklı firma var. Hani bazılarının ekipleri böyle 10 kişilik, bazıları böyle binlerce kişi çalıştırıyor, developer ve daha doğrusu bu incident ile ilgilenecek kişiler arasında. Mesela böyle hani ne kadar büyük çapta firmalar var Obsidian'da ve aslında firma büyüdükçe, yani incident'ın muhatabı olan kişi sayısı arttıkça bunun yönetimi nasıl oluyor? Bunun organizasyonu nasıl şey yapıyor? Bununla ilgili mesela bir best practice'leri de var mı bu işin? Hani 7 kişilik developer ekibin varsa aslında birazcık kolay zaten. Her hafta biri dönecek gibi hani bir şeyler yapabilirsin ama hani bunlar nasıl organize ediliyor aslında? Incident management'a bakacak insanları nasıl organize ediyoruz?
Vallahi güzel soru sordun. Aslında çözdüğümüz en büyük sorunlardan biri de bu. Şöyle örnek vereyim. Yani bizim hakikaten her büyüklükte firma var. Bir kişi kullanan, iki kişi kullanan da var. Şu anda 2500 kişiyi kullanan sanırım en büyük var. Atlassian bize geçiriyor mesela şeyi tabii ki normal olarak. Ve onların kaç tane? Ya binlerce servisi var, öyle söyleyeyim. Opsini de aslında burada o flexibility dediğimiz şey, demiştim ya zor. Hani burada o kavram devreye giriyor biraz da. Normal şartlarda küçük bir takım incident management tarafında, bizim service and incident management diye bir şeyimiz var. Orada bütün servislerini tek tek tanımlayıp bu servisleri de mesela yazılımda işte servis, user servis gibi düşünebilirsin, database servisi gibi düşünebilirsin. Bunların hepsini tanımlayıp ilgili takımlara atayıp gerekiyorsa başka takımlara da mesela bunlara subscribe olma, işte problem olduğunda bana da haber gelsin. Benim servisim buna belki depend ediyor falan gibi şeylerin tanımlamasına izin verdiğimiz böyle biraz daha kompleks büyük firmalar için bir taraf var. O taraf aynı zamanda şunu da yapabiliyor. Takımlar her şeyini kendi yönetebiliyor. Çünkü işte çok fazla entegrasyon oluyor. Biz istemiyoruz ki yani burada her takım kendi işini kendi görsün. İşler uzamasın tabii ki. Bir tane admin olup her şeyi de yönetebilir. Ama gene işte biz burada gerekli olan flexibility'yi sağlayıp bir takıma kendi entegrasyonunu da işte yükleyebilecek şekilde, kendi takımının on-call schedule'ını işte yönetebilecek şekilde o flexibility'yi de sağlıyoruz. Burada şey, ama küçük bir takımsa mesela hiç incident management'a girmeyip sadece alerting, basic alerting'i kullanıp işte haftada bir mesela kişileri döndürüp direkt alert gönderebilir de yani. Ya burada şey, biraz daha service and incident management dediğimiz bir taraf var bizim. Büyük firmalar o tarafı kullanması gerekiyor aslında. O servis tarafı da şimdi Jira Ops'a kayıyor. Öyle söyleyeyim.
Ya çok güzel bir şey söyledin aslında. Benim bayağıdır kafamı kurcalayan bir şey. Herkes ne düşünüyor merak ediyorum. Yani bir incident management veya bu hadiseleri bütün şirkete veya ekibe, takıma implement etmek için acaba kritik büyüklük nedir ya? Yani kaç kişilik bir engineering takımı olması lazım? Var mı abi sizin böyle metrikleriniz? Kim mesela bu konuya kafa yordu merak ediyorum. Çünkü biz bir yani düşündük taşındık. Baktık abi biz bu işi yani yeteri kadar hani büyük değiliz, çok ihtiyacımız yok falan deyip ve kendi çözümlerimizi ürettik mesela. Çok daha robust bir şekilde canlıya çıktık, her şeyi bitirdik, hiç setup'la uğraşmadık falan. Şu anda da çalışıyor yani. Ne zaman geçmem lazım mesela incident management'a?
Ya ben kendi açımdan söyleyeyim. Opsini'de biz birkaç kişiyken de kullanıyorduk aslında. Bir sürü firma birkaç kişi de kullanıyor ama ya kullanmasan olur mu? Ya hakikaten şey, bir tane Twilio'yu bağlayıp gene onun redundancy'si falan hani yedeği var mıdır yok mudur muhabbetleri gelebilir ama belki de gerekmez hakikaten. Biraz sizin işte ne kadar onu halledebildiğinize bağlı ama ona niye zaman harcayasın durumu var biraz. Ve Opsini mesela yeni Atlassian'dan sonra 5 kişiye kadar bedava mesela şu anda. Hani öyle bir şey çıkardılar. Ama normal şartlarda şey, bir kişiden tut dediğim gibi 2000 kişiye kadar kullananlar var. Uğraşmak istemiyor genelde insanlar bunlarla. Ya bu çok şey bir şey. Senin işin değil yani. Sen biraz daha business tarafına odaklan. Gidip niye ben alert tarafına işte mesaj atmaya bilmem neye uğraşayım. Çünkü yarın öbür gün ikinci bir takım arkadaşın gelse ya onunla da uğraşacaksın. Hiç uğraşmıyor bunlarla mesela çoğu firmalar. Özellikle hani Türkiye ya biraz şey, dolarla satıldığı için biraz bana da öyle oluyordu eskiden ya, ilk geldiğimde falan. Ya bu kadar pahalıya satıyoruz bunu işte vay arkadaş falan diye. Sonradan düşününce çok şey, niye ben buna para harcayayım yani? Çok daha güvenli bir şekilde, çok daha hızlı bir şekilde çalıştırabilecek bir şeyim var. Bir tool var. Bir kişi de kullanıyor, öyle söyleyeyim. 10.000 kişi de kullanıyor.
Ya evet, aslında sanırım bu operasyonun da kritikliğiyle ilgili biraz da. Yani öyle. Yaptığın işe de bağlı. Eğer sadece mesela diyelim ki bir proses var, bir süreç var. Yeni bir şey geliştirdin, ürün geliştirdin. Geliştirdiğin ürünün işte başka çözümleri de var. Mesela diyelim ki web sayfasından hizmet veriyorsun. Ama o çalışmazsa kullanıcı mesela telefonla arayıp ulaşabiliyor ve bu senin için ne kadar büyük bir problem. gibi böyle şeyler var. Ya da işte mesela ne kadar çok kullanıcıyı etkiliyor bu şey aslında. Bence bunlar bu şeyin nasıl derler, karar vermek için kullanılacak girdiler bunlar. Yani bunları önce anlamak lazım. Eğer kritikse, bana kalırsa bir ürün kullanmak gerekiyor. Tabii o ürün hani hangisi olur, nasıl olur, o ayrı bir tartışma konusu belki. Ama yine de bana kalırsa hani bir kişi de olsa ve eğer yaptığın işte kritikse, kullanmanın avantajlı olduğunu düşünüyorum ve çok avantajını da gördük aslında.
Anladım abi. Ya biz B2B olduğumuz için aslında bizim daha background servislerimizin ayakta kalması, hani mesela uptime bizim için çok önemli. Zaten hani tool'umuz işte sabah 8 akşam 5 çalışan bir tool yani. İnsanlar o saatte login oluyor, çalışıyor.
Herkes ofiste zaten değil mi?
Aynen, o zaman herkes zaten ofiste yani. Ama bizim mesela arkada veri toplayan data source'da da bir şey olduğu zaman, o zaman herkesi ayağa kaldırıyoruz mesela. Yani bunu yapmak çok daha basitti mesela incident management perspektifinden bakınca. O yüzden böyle bir karar aldık mesela. Tam olarak dediğine aslında bağlanıyor yani.
Kritiklik yani seviyesi. E-commerce'e mesela diyelim ki geceleri satış yapıyorsan ya da işte mesela insanlar bir şekilde fatura ödüyorlarsa geceleri ve önemliyse ve karşılığında da belli cezalar uyguluyorsan, bunun kesinlikle sürekli açık olması lazım.
Evet abi, aynen öyle. Aynen.
Bir de incident management'ın şöyle bir yanı var. ITIL diye bir şey var. Framework var, biliyor musunuz? Information Technology Infrastructure Library diye.
Bu neymiş servislerin ya?
Servislerin nasıl yöneteceğini söyleyen, anlatan böyle bir kitap bu. Bunların versiyonları falan var. Hatta galiba önümüzdeki sene DevOps'u da içine alan bir şey, yeni bir framework çıkartacaklar. Beşinci kitap mı ne oluyor? Bu biraz kurumsal zımbırtı çünkü şey, ISO 20000 sanırım alabilmek için bunu uygulaman gerekiyor. Firmanda işte şey olmuyor, böyle bilmem kaç tane ITIL Foundation sertifikası almış adam çalıştırman gerekiyor falan filan. Hangi böyle zorunları var. Incident Management da doğal olarak servis üzerine, ITIL servis üzerine bir şey olduğu için Incident Management da bunun önemli bir parçası. Kitaplarından biri bunun üzerine. Oradan aslında şeye bağlamak istiyorum. Yani en azından burada ITIL perspektifinden bakılınca Incident Management da şeyi de söylüyor. Yani incident oluştuktan sonra yapman gerekenleri geçmişteki yaşanan incidentlarla beslemek üzerine de bir şeyi var, yapısı var. Yani işte knowledge base'imiz bir şey oluşturulur ve incident oluşturulduğunda ilk bakılacak yer orasıdır. Sizin bununla ilgili bir çözümünüz var mı Serhat, yoksa hani sadece notification'ı gönderdikten sonra artık orası ekibin kendi yapısına mı kalmış?
Şöyle, sen biraz daha hani post incident review diyorlar, post mortem diyorlar mesela. Aslında ondan bahsediyorsun değil mi?
Evet, evet.
Şöyle, bunu otomatize daha etmedik ama şey yapabiliyorsunuz. İşte oradaki yani ne zaman çıkacak emin değilim. Çıkacaktı. Otomatize etmedik ama şu anda mesela bizim yaptığımı söyleyeyim. Genelde bütün alertler zaten, özellikle incident yani alertleri seçip mesela bir sürü alerti incident oluşturabiliyorsunuz bir tane. Oluşturduysanız bütün alertler aslında bir incident'ın altında görebiliyorsunuz zaten. Sonradan gidip bu alertlerin incident'ın bütün loglarından işte kim ne zaman işte notification gitmiş, kim ne zaman acknowledge etmiş alerti, ben uğraşıyorum demiş, kim ne zaman işte hangi alerti kapatmış. Hatta şimdi bizde şey var, ICC diye bir şey var, real time incident communication. İşte şöyle söyleyeyim, mesela video konferanslı opsiyon üzerinden direkt takımın hepsi, herkes bağlanıp bir major incident'larda, genelde o büyük incident'larda birden fazla takımı etkileyen problemlerde genelde kullanılan bir şey. Hepsi bir araya gelip oradan hem konuşup işte video chat yapıp veya audio chat yapıp aynı zamanda da normal chat yapabiliyorlar kısaca. Oradaki bütün loglar, konuştukları her şey orada var. Yani postmortem için genelde şey önemli. Hangi ne zaman ne olmuş, kim ne söylemiş, kim ne konuşmuş, bunlar önemli. Opsiyonu da bunu olabildiğince hani her şeyi tutuyor aslında, ne olursa olsun, öyle söyleyeyim. Ama major incident management dediğimiz zaman işler biraz daha kompleksleşebiliyor. Her şeyi otomatize etmek zor. Zaten bununla ilgili de değişik roller var mesela. Özellikle bir tane kitap var, öneririm. Incident Management for Operations diye mesela şey yapıyorlar. Bu itfaiyeciler, Amerika işte itfaiyeciler, Amerika'da böyle bir şeyleri varmış. Şu olursa, şu problem olursa şu şekilde işte step by step takip edeceğiniz şeyler var. bunları mesela çok ayrıntılı bir şekilde hangi roller var, hangi rollerin görevi, bunları IT tarafına nasıl uygularım diye bir kitap yazmışlar. Aynı oradaki anlattıkları gibi aslında genelde uyguladığımız şeyde, önerdiğimiz şeyde. Major Incident Management'da bir Incident Commander oluyor. O aslında amacı şey, lead etmek. Yani ne yapıyor? Sen şuna bakar mısın? Sen bana 15 dakikada döner misin gibi komutlar veriyor. Çok teknik, yani teknik anlamda bazı çoğu şeyi bilmek zorunda ama kodun içine dalıp işte problemi debug etmek zorunda değil bu kişi. Biraz daha yönetimini yapıyor. Çünkü bir sürü takım gelebiliyor aynı problemde. Scribe diye bir şey var mesela. Bunun görevi de olan her şeyi yazmak. İşte sileye yazabilirsiniz ama o problem anında bunların takibi çok zor. Bir kişi bayağı şu saatte şu oldu diye yazıyor mesela. Onun dışında işte subject matter expert dediğimiz mühendisler var. Communications manager dediğimiz bir rol daha var mesela. Bu kişi de gidiyor. Stakeholder dediğimiz bizim aslında clientlarımıza. Status page entry'lerinin, o problemle ilgili bilgilendirmelerin girilmesi, bunlara haber verilmesi gibi işlerle uğraşıyor. Böyle biraz daha bir proses var orada. Bu takip edildikten sonra bunları zaten elinizde her şey ne olmuş ne bitmiş var. Mümkünse de bir hafta geçmeden bunu yazmanız gerekiyor aslında. Bizim yaptığımız opsiyonda da Google Docs üzerinde yine birkaç gün içerisinde bir problem olduktan sonra mühendislerin tekrar bir araya gelip bir postmortem yazması, ne öğrendik, bu neden oldu, bunu önlemek için işte neler yapabiliriz, bunları yazıyoruz. Daha sonra da status page'de o eğer şeyse, major bir insanınsa, yani müşterilere etkileyen bir şeyse, zaten önemli bir şeyse bunu da koyuyoruz postmortem'de. Biz böyle ilerliyoruz.
İşte burada bizim mesela yaşadığımız en büyük şeylerden bir tanesi buydu. Şimdi mesela biz bunu kullanırken PagerDuty'nin böyle bir özelliği var mı bilmiyorum işin doğrusu ama mesela PagerDuty'de alarm trigger oluyordu fakat ondan sonra HipChat'e dönüp HipChat'ten devam ediyorduk tartışmaya ve araya başka bir mesela private bir konuşma yaparsa incident'ı, şimdi incident manager oluyordu mesela bir olay gerçekleştiği zaman SRE takımından birisi incident manager oluyor. O incident manager herkesi toparlıyor aslında, yaptığı şey o. İşi o sıradaki problemi yönetiyor. Ama onlar mesela başkaları kendi arasında bir private chat yaparlarsa bunun kaydı olmuyordu. Bu da haliyle postmortem yaparken şey oluyordu, bir boşluğa yol açıyordu mesela. Bu çok büyük bir problemdi. Bunu çözmek için herkese işte şey, aman HipChat'in public kanalında konuşun diyorduk mesela. Bu gerçekten güzelmiş yani. Ürünün içinde entegre olması gerçekten güzel bir özellik.
Evet abi, bir de nasıl hani roller olduğunu bilmek de güzel. Özellikle hiç yaşamayan insanlar için. Hani
evet abi. Süreçleri.
Mesela en son galiba GitHub yazmıştı. 2-3 hafta önce bir gün, bir buçuk gün kapandılar ya.
Of ya. Ne felaket bir hooklar, gün.
Hooklar falan durdu abi. Onun postmortemini yazmışlardı. Gerçekten böyle sanat eseri gibi yazmış adamlar. En ince ayrıntısına kadar. Hangi kararı neden aldıklarına kadar ve bütün olayın sebebi yaklaşık sanırım 30 saniyelik bir fiber optik kablo kesintisi. Böyle 2 günlük bir downtime'a kadar eskale oluyor olay. Ama bayağı böyle şey, roman gibi okuyorsun abi, mükemmeldi yani. Ve hani evet, bu bütün logları görmek çok iyi.
Abi zaten benim anladığım kadarıyla bir incident öncesi yapılması gerekenler ve sonrası yapılması gerekenler var. Hani bir incident'tan ders çıkartmıyorsan veya incident esnasında zaten biri yönetmiyorsa zaten onu hep yaşamaya mahkumsun gibi. Bunu çok detaylı analiz edilmesi gerektiği konusunu hani zaten bir şekilde biliyordum. Hani bu kadar hani roller olduğunu ve işte bunu biri orkestrate etmeli, ondan sonra bir scribe olmalı, bunları yazmalı falan, hakikaten bence de çok güzelmiş. Ben sadece bizim yaşadığımız bir problemden bahsetmek istiyorum. Belki başkalarına da hani bir tecrübe olabilir. Abi biz şöyle bir olaya düştük. Bunun adı alarm yorgunluğu deniyor. Ekiplerde oluşuyor. Biz hani ilk bu incident management olayını kurduğumuzda abi koyduk işte. Şundan şu kadar hata gelirse, işte CPU şu kadar olursa falan, herkese haber ver falan gibi. Bir süre abi bunları önünü almazsan böyle incident oluşuyor abi. Sonra biliyorsun zaten o kadar da önemli bir şey değil diyor. Millet acknowledge edip geçmeye başlıyor abi. Ve bir süre sonra yalancı çobana dönmeye başlıyor incident management. Kimse dikkate almamaya başlıyor. Bizim böyle yaşadığımız bir durum oldu. Bu aslında çok önemli yani. Çünkü developerlar da ciddiye almamaya başlıyor falan. Adam gece kalkıyor 2'de. Ondan zaten biliyoruz bunu. Acknowledge edip geçiyor ama aslında bir şeyler patlamış.
Çok pozitifler. Evet.
Evet. Burada şunu eklemek lazım. Ya mesela bir önemli nedeni de opsiyonu gibi tool kullanmanızın sebebi de tüm bunların hepsi kaydedildiği için siz reporting sayfası var mesela, açıyorsunuz orayı ve kaç tane alert gelmiş, kaç tanesi kaç dakika sürmüş, acknowledge etmek, close etmek ne kadar sürmüş. Ya buradan siz şunu görebilirsiniz, bizim şu kadar false alarmımız var, işte yanlış alarm geliyor ve insanlar bunları takmamaya başladı artık. Bunu haftalık olarak mesela bir review edip takımların içinde görebilirsiniz. Çok önemli bunlar da mesela. Bütün hepsinin reportları, hangi kişi mesela ne kadar on-call olmuş, daha sonra bunları biraz daha böyle dengeli bir şekilde dağıtmak isterseniz mesela hepsini görebiliyorsunuz.
Abi evet. Bence şey hakikaten DevOps'un artık bir parçası olmuş incident manager. Yani sadece alarm gönderip milleti notify etmek değil de olay, bunu süreçlerin bir parçası haline getirmen gerektiğini düşünüyorum ben de. Programdan sonra ikna oldum.
Aynen öyle. Mesela ben bir şöyle bir belki tavsiye verebilirim. Bizde deployment'ı vesaireleri de tabii developerlar yapıyor. Bir developer mesela on call bir kişi, önce bir şey demiştik. İşte bize çok fazla mesela alert gelmiyor tahminen. Haftada mesela 40 saat development yapıyorsa bir developer. 20 saat on call kişi 20 saat yapabilir diye onu sprint'e dahil ettik mesela. Bu çok işe yaramadı çünkü çok dengesiz oluyor yani. Bir hafta çok fazla alert gelip bir hafta hiç gelmeyebiliyor vesaire. Biz burada aslında şunu bekledik. On call kişi ne kadar false alarm varsa bunların hepsini düzeltecek, monitoringi daha iyileştirecek, dashboardları vesaireleri iyileştirecek, biraz da operasyonel iş yapacak ve bunlarla ilgili de konuşacak, hani tabii ki anlatacak insanlara da. Biraz da operasyon tarafını iyileştirmesini bekledik mesela, bu daha iyi yürüdü. Bunu gördük. Ya bunlar sürekli değişiyor. Takımların ihtiyaçlarına göre içeride falan değişebilir ama biraz daha bu operasyonel işlere zaman harcamak lazım aslında.
Abi Serhat, çok teşekkür ederiz yayına katıldığın için. Hem Atlas Genome hem Ops Genome konusunda hem de Instant Management konusunda bayağı dinleyicileri bilgilendirdiğimizi düşünüyoruz. Bizim açımızdan da keyifli bir yayın oldu. Bir daha şey yapmak isteriz, senin de konuk almak isteriz. Bu arada Turuncu Pasaport'ta da başarılar.
Teşekkürler.
Güzel bir iş çıkartmaya başladınız. Çok teşekkürler.
Bu arada Turuncu Pasaport'a nasıl ulaşıyoruz? Nasıl dinliyoruz onu?
iTunes'tan da Turuncu Pasaport yazıp görebilirsiniz. Spotify'da var, iTunes'ta var, SoundCloud'da var. Bir yerde daha vardı. Android'cilerin daha çok kullandığı, şu an hatırlayamadım. Bayağı bir platforma koydum aslında. En iyi yöntem o, Twitter'da hesabımız var bir de. Onun dışında başka da bir şey yok.
Peki tam olarak ne konuşuyorsunuz? Bir iki dakikada onu konuşup ondan sonra bitirelim mi?
Tabii. Şöyle, ben genelde şu ana kadar hep Opsini'den bir konuk aldım. Biraz daha burada benim amacım, ben B2B'nin hakikaten geleceğinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve Opsini de bunun çok güzel bir örneklerinden biri oldu aslında Türkiye'de. Nadir örneklerinden biri oldu. Biraz daha burada öğrendiğimiz, içeride öğrendiğimiz, Türkiye'de de hani firmalara yararlı olabilecek şeyleri paylaşma amacıyla aslında bu podcast'i oluşturdum. Ama Opsini'ye spesifik tutmayacağız bunu. Tutmayacağım bunu. Mesela örnek vereyim, bizim içeride geliştirdiğimiz, biz bayağı serverless tarafında, mesela AWS Lambda tarafında bir sürü şey yapmıştık. O arada bizde içeride bir tane daha Tundra diye mesela bir yeni bir tool doğdu diyeyim. Şu anda Atlassian'a satışta ayrıldı o. Başka bir şirket oldu mesela. Orada da yeni bir işte startup kuruldu, ilerliyor. Serverless monitoring observability tarafında ilerleyen bir tool mesela. Oradaki arkadaşlarla da işte konuşup bir şeyler çekmek istiyorum. Çünkü yeni kurulan bir firma var, orada bir sürü şey öğreniyorlar. İşte Opsini tarafında örnek vereyim. Satış tarafı mesela, Türkiye'de hakikaten gidip de bir işte yurt dışında firmaları arayıp orada bir işte toplantı ayarlayıp bunlara satış yapmanın süreçleri. Test driven development ile ilgili konuştuk örneğin. İşte Opsini'de nasıl yapıyoruz bu işi. İlk co-founderlarımızdan biriyle gene bu incident management daha ayrıntılı konuştuk. Hakikaten işte ilk günlerden bütün alertleri alan kişiler işte co-founderlardı. O günden şu ana kadar nasıl değişti mesela? Nasıl problemler yaşadık? Bayağı işte Opsini'nin down olma hikayelerine kadar konuştuk mesela. Biraz daha içeriden böyle bilgiler verip insanlara aslında biraz daha ilham verici, hatalarımızla, başarılarımızla bunları paylaşmaya çalışıyoruz.
Süper. O zaman şimdi arabada, serviste, eve dönerken bunu dinleyenler varsa hemen Turuncu Pasaport'a yazıp iTunes'tan arama yapabilirler diyelim o zaman.
Evet.
Deyip yavaştan bitirelim mi?
Evet. Hızlı galiba. Yavaştan bitti zaten.
Evet. Şu anda bitiyor mu?
Azalarak bittik.
Süper. O zaman dur, kaydı da durduruyorum.